Kıymetli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu hafta da sizinle yine medeniyet coğrafyamızı öne çıkan başlıkları konuşmaya devam edeceğiz. Ve her zaman olduğu gibi stüdyomuzda Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Halil Kurt Hocam'la birlikteyiz. Halil Hocam, hoş geldiniz, merhaba.
Hoş bulduk, merhaba İbrahim Bey.
Evet, yine dolu dolu bir gündemle birlikteyiz hocam. Öncelikle Türkiye'nin de merkezinde olduğu bir tartışmanın içerisindeyiz. Onunla başlayalım müsaadenizle. Finlandiya ve İsveç'in daha önce NATO'ya başvuracağına dair açıklamalarını işitiyorduk. Bu daha da somutlaştı ve bu somutlaşmayla birlikte Türkiye'nin de net duruşu ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine karşı olacaklarını söyledi. Bu yanlışı daha önce Yunanistan'ın NATO üyeliğinde yaptığını Türkiye'nin, ama bundan sonra yoğurdu üfleyerek yiyeceğini ifade etti. Ve Finlandiya ve İsveç'in terör örgütlerine yönelik desteğinden dolayı böylesine bir üyeliğin gerçekleşmesinin mümkün olamayacağını ifade etti ki NATO'da bir ülkenin üye olabilmesi için bir konsensüs sağlanması lazım. Bütün üyelerin aynı oyu kullanması lazım. Oy birliği gerekiyor ve Türkiye'nin buradaki vetosu da şu anda dünyanın tartıştığı bir konu oldu. Buradan başlayalım hocam. Öncelikle Finlandiya ve İsveç'i biraz tanıyalım. Teröre verdiği desteği ne yönde bu iki ülkenin? Çünkü daha önce istediğimiz teröristlerin iadesi var ama bu gerçekleşmemiş. Yine terör örgütünün elinden çıkan silahlarda İsveç menşeli silahların olması, bu da önemli bir unsur. Tabii Finlandiya'dan ziyade İsveç'in buradaki zannedersem duruşu daha önemli. Ne dersiniz hocam? Buradan başlayalım. Bu iki ülke nasıl bir terörle işbirliği içerisinde?
Hayırlı akşamlar sevgili dinleyiciler. Bugünkü programımıza sıcak bir gündem olan işte NATO'nun genişlemesi ve bunun Türkiye ile olan yansımaları ve en çok konuşulan bu İsveç, Finlandiya'nın NATO üyeliği ve Türkiye'nin buna karşı tavrıyla ilgili bu işin bir kısa tarihçesiyle her zaman olduğu gibi başlayalım. NATO 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulduğunda North Atlantic, yani Kuzey Atlantik, Avrupa'nın batısıyla Kuzey Amerika'nın doğusu arasında ticaret merkezi burasıydı. Dünyanın ekseni burasıydı 2. Dünya Savaşı'ndan sonra. Şimdi artık Pasifik'e kaydı. Dünyanın ekseni bir kere kaydı. NATO'da varlık sebebi şüpheli hale gelen, hatta Macron'un NATO beyin ölümüne girmiştir. Evet. İfadeleri konuşuluyor idi. İşte bu Ukrayna Savaşı NATO'ya tekrar bir can suyu oldu. Ve NATO'nun genişlemesi, özellikle Sovyetlerin dağılmasından sonra Doğu Avrupa ülkeleri dediğimiz Polonya, Macaristan, Romanya, Bulgaristan gibi ülkeleri aldı. Hatta eski Sovyet Cumhuriyeti olan Litvanya, Letonya, Estonya gibi 15 Sovyet Cumhuriyeti'nde bir tanesi, tıpkı Ukrayna gibi bu ülkeler şeye girdiler, NATO'ya girdiler. O evet. Zaman Türkiye herhangi bir veto kartını çıkarmadı.
Evet.
Şimdi önce hani eskilerin bir sözü var, eğri oturup doğru konuşalım derler. Yani İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girmesi veya girmemesi Türkiye'nin stratejik olarak öncelikleri arasında olan bir konu değildir.
Evet.
Yani girdiğinde bize bir kazanımı veya zararı olacağı bir konuda değildir, faydası olacak bir konuda değildir. Bizim için tali bir meseledir. Bizi ilgilendiren güneyimizdeki bu Suriye'nin özellikle kuzeyinde kümelenen YPG, PKK unsurları ve buna da Avrupa'nın işte başta Almanya, Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere İsveç ve Finlandiya'nın da bunlara çanak tutması, ki İsveç'te Kürdoloji Enstitüsü'nün evet. yıllar öncesinden beri kurulmuş olması, 12 Eylül darbesinden sonra ilk işte siyasi yasaklı olarak, işte darbe karşıtı olduğu için fikir ve düşüncelerinden dolayı yargılanma korkusuyla Avrupa'ya kaçanların bir kısmı İsveç'e gitmişti. İsveç o zamanlar işte sosyal demokrasinin beşi olarak görülen bir ülkeydi. İşte Olof Palme dönemi falan hatırlayacak evet. olursak. Bu 80'li yıllarda işte darbeci junta rejiminin baskısından işte fikir hürriyeti bulamayan insanlara sığınma hakkı veriliyor kisvesiyle evet. başlayan ama 80'li yılların ortasından itibaren Türkiye'deki PKK'lıların adeta ilk nefes aldığı yerlerden biri haline geldi İsveç. Çok güçlü bir lobileri var orada. Finlandiya'da hakeza. İsveç'te hiç olmazsa bizim Konya Kulu Cihanbeyli bölgesinden gidip orada devlet yanlısı Kürt kökenli olmakla birlikte yani hükümeti devleti destekleyen bir Kürt grubu da söz evet. konusu. PKK'ların yanı sıra bu Finlandiya'dakilerin ise tamamına yakını PKK yanlısı gruplardan oluşuyor. Şimdi Türkiye eline böyle bir koz geçirdi şu anda.
Evet.
Yani İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girebilmesi için Türkiye'nin vetosunu kaldırması gerekiyor. Hı-hı. Bunu mesela Yunanistan yaptı. Makedonya'nın Avrupa Birliği'ne ve NATO'ya girmesi konusunda dedi ki benim de Makedonya diye bir bölgem var. Yarın bir gün hak iddia edebilir, ismini değiştirsin. Sonuçta Kuzey Makedonya olarak ancak Avrupa evet. Birliği'ne müracaat etti, daha giremedi.
Pazarlık NATO'ya konusu girdi. Yaptı.
Pazarlık konusu yaptı ve bir takım kazanımlar elde evet. etti. Şimdi Türkiye... Benim kişisel kanaatim şu, son tahlilde İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girişini vetosunu kaldıracak
Türkiye.
Son tahlilde. Çünkü kaldırdığı zaman da yani çok bir şey kaybetmeyecek. Fakat bu arada ne elde edecek? Yani bu neyin karşısında
evet.
kaldıracağı? Bu nedenle iktidarıyla muhalefetiyle Türkiye bir yek vücut olursa eğer siz işte Suriye'de mesela 40 kilometre derinliğe kadar bir Türkiye'nin güvenli bölge inşa etmesi konusunda Avrupa, NATO hepsi karşımızda dikiliyorlar. Bu rezervlerini kaldırıp PKK'ya silah yardımı yapmayı ne kadar engelleyebilirler veyahut da Amerika'nın işte Türkiye'ye vermeyi planladığı ve bir türlü gerçekleşmeyen işte uçak ve savunma sanayi projeleri vesaire. Yani siz bunu masaya yatırırsınız, pazarlık yaparsınız. Ne kadar elde edebilirseniz o kadarını almaya çalışırsınız. Bir de gözlerden kaçan bir şey var. Biz 15 Temmuz'da bir FETÖ kalkışması oldu. Bu bastırıldı filan. Fakat şu anda karşımızdakiler NATO. Ve 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra Yunanistan tek yanlı olarak NATO'dan çıktı. Fakat kısa bir süre sonra tekrar girmek istediğinde Ecevit ve Demirel hükümetlerin hiçbiri de bunu tekrar Yunanistan'ı NATO'ya almak konusunda göze alamadılar halkın tepkisini.
Evet.
Ve 12 Eylül'e giden yolun bir sebebi de bu Yunanistan'ın NATO'ya tekrar dönüşünü sivil hükümetler kabul etmiyorlardı. Darbe oldu.
Askeri
hükümet. 12 Eylül cuntasının yaptığı ilk işlerden biri hemen Yunanistan'ı kayıtsız şartsız tekrar aldılar. Yani NATO'nun kendi politikalarının dışında hareket eden hükümetleri çok kolay devirebilme enstrümanları var. Bu nedenle
evet.
yani devletin, hükümetin bu konuda çok fazla direnç göstermemesi veya gösteremeyeceği konusunda bilmemiz lazım ama biz şu anda zaten yoktan bize hani falan yerden size bir tapu çıkmış adınıza
evet.
işte bu konuda size de şu kadar para veriyoruz hakkınızdan feragat edin gibisinden ya siz de elinizi güçlendirmek için onların teklifinin üstünde de kapabilirseniz ama öbür türlü zinhar ben bunu kabul etmem dediğinizde sizin başınıza Rahip Brunson olayında olduğu gibi hatta daha fazlası hiç ummadığınız çorapların Türkiye'nin başına örülebileceğinden hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Yani tekrar ediyorum Türkiye'ye bu Ukrayna savaşından dolayı Rusya'nın tehdidinin içinde hisseden İsveç ve Finlandiya soluğu
NATO'da
aldı. Peki NATO'ya onlar girdiği zaman NATO'nun bu işten kârı ne olacak? Tıpkı Romanya ve Bulgaristan'ın girmesiyle birlikte Amerika'nın, İngiltere'nin Karadeniz'de bayrak gösterip Rusya'ya karşı Karadeniz'de bir güç olduğu gibi Baltık Denizi'nde de Rusya'nın üstünlüğü artık NATO lehine değişecek ve İskandinav bölgesinde ve Kuzey Arktik kuşağında NATO daha etkili olacak. Bu NATO'nun kazanımı bu olacak. Rusya burada geri adım atmak zorunda kalacak. İşte bu olayın Türkiye ile ilgili çok daha doğrudan bir etkisi yok. Ancak biz kendi güneyimizde, yani Ege'de, bu Ege adaları konusunda, bu kıta sahanlığı konusunda, Suriye'de YPG, PKK ile ilgili İran kuzeyindeki konularda Avrupa Birliği ile, Amerika ile, NATO ile uzun zamandan beri sürekli bir müzakere evet. süreci var. Her defasında Türkiye'nin yüzüne kapanan kapılar söz konusu. Hala mahkemece suçları sabit olmuş, kesinleşmiş PKK'lıların iadesini istendiği zaman da sadece bunu İsveç, Finlandiya yapmıyor. Almanya'da, Amerika'da
evet.
şu anda NATO'nun içerisinde müttefik bildiğimiz ülkelerde hep aynısını yapmaktadır. Bu nedenle uluslararası ilişkilerde işte dün bunu söylediydin, yarın niye bunu söyledin? Olmaz. Bu bir pazarlık konusudur. Yani Türkiye'ye bir koz eline geçmiştir. Bakacağız, göreceğiz. Önümüzdeki haftalarda, aylarda, yıllarda diyelim. Bunu evet. nasıl yapacak? Veyahut da bakar ki NATO bu hükümetten istediğini alamıyor ki Abdülhamit'ten nasıl ki Siyonistler Filistin'de küçük bir arazi istemişlerdi Osmanlı'nın bütün borçlarını ödemek karşılığında. Abdülhamit bunu kabul etmeyince Abdülhamit'i gönderdiler. İttihatçılardan hepsini bedavaya aldılar.
Evet.
Daha fazlasını. Yani bunlar bir sonraki yılı bekleyip bu hükümeti gönderip diğerlerinden daha az.
Peki Finlandiya ve İsveç'in üyeliği NATO için bu kadar önemli mi hocam?
NATO'nun şöyle Rusya'yı sıkıştırma politikası var ve Baltık Denizi'nde ve Arktik kuşağında etkin olma. Bir de artık şu anda NATO varlık sebebini hatırlamaya başladı. Çünkü hep Rusya'ya karşı, Sovyetlere karşı evet. kurulmuştu. Şu anda bütün parametreler NATO'nun lehine işliyor. NATO da bunu değerlendiriyor. Nasıl ki Türkiye'nin eline bir koz geçti şu anda.
Onu değerlendiriyor. Şartları.
NATO da bu Ukrayna işgalini fırsat bilerek mesela bir yıl önce Finlandiya'da ve İsveç'te halk oylaması olsaydı, NATO'ya girelim mi denseydi, kamuoyunun desteği %10-20-30'lardaydı. Şimdi %70-80'lere çıkmış. Halkı korkuttular.
Evet.
İşte Rusya ülkenizi işgal edebilir, Ukrayna'dan daha kötü olabilirsiniz gibisinden medyayla halk korkutuldu. Şu anda İsveç ve Finlandiya'da halkın büyük bir kısmı artık NATO'ya girelim ve Rus tehdidinden kurtulalım noktasına geldi. İşte NATO da bunu Amerika ve İngiltere. NATO dediğiniz şey de zaten
Amerika ve İngiltere'den ibaret.
Bu işin beynini oluşturduğunu bilmemizde fayda var.
Peki Türkiye istediklerini aldı ve vetosunu kaldırdı diyelim. İsveç ve Finlandiya NATO'ya girdi. Rusya'nın tepkisine bakalım. Rusya ne gibi tepki gösterir? Mesela Finlandiya'ya karşı Rusya'nın sürpriz bir cevap vereceğini söylemiş. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova. İsveç'e karşı da İsveç'in NATO'ya üyelik kararına yönelik tepkilerin bu ülkeye yabancı askeri üsler ve silahların konuşlandırılmasına bağlı olacağını ifade ediyor. Yine Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya cephesinden baktığımız zaman nasıl bir tepki verir, neler olur?
Rusya hiçbir zaman NATO'nun kendi arka bahçesine gelmesini istemez. Zaten Ukrayna Savaşı da bu yüzden çıktı. Finlandiya'da hep tarafsızlığını koruyordu İsveç'le birlikte bugüne kadar. Mesela İsveç ve Finlandiya Avrupa evet. Birliği üyesi ama NATO'ya girmemişlerdi. Rusya ile NATO arasında bir tarafsız bölge konumunda idiler. Açıkçası Ukrayna'yı kısa sürede, mesela en geç 15-20 günde, bir ayda tamamen Rusya'nın ele geçirebileceğini, onun için de Kiev'deki bütün büyükelçilikler, Amerika bile buna inanmıştı ve tahliye etmişlerdi. Fakat Rusya'nın Ukrayna'da düşmüş olduğu zor durum, yani diyelim ki Kiev'i kuşattı, geri çekildi. Şu anda Donbas bölgesinde bile haftalar, aylar geçiyor. Evet. Çok yavaş ilerliyor. Zayiat çok yüksek. Yani böyle bir Rusya'nın İsveç'i, Finlandiya'yı tehdit edebilmesi, işgal edebilmesinin artık zor olduğuna uluslararası kamuoyu düşünüyor. Rusya'nın elinde bir tek nükleer silahlar var. Nükleer silahlar ateşlenirse de zaten sadece 3. Dünya Savaşı değil, insanlığın sonu gelebilir. Onun dışında böyle konvansiyonel bir savaşla artık Rusya'nın Finlandiya'yı, İsveç'i işgal edebileceğine Avrupa kamuoyu çok fazla inanmıyor. Çünkü Rusya beklenen askeri güç ve performansta olmadığını bütün dünya gördü. Yani çok kısa sürede Ukrayna meselesi halledilir diye düşünüyordu. Onu yapamadı. Yani yanı başındaki Ukrayna'da bu kadar uzun zamandır böyle patenaj yapan bir Rusya'nın Finlandiya'yı, İsveç'i işgal edebilmesi, tehdit edebilmesi çok da ciddiye alınmıyor diye düşünebiliriz. Bunu 3 ay önce söyleseydi, yılbaşında söylemiş olsaydı çok daha korkutucu ve etkili bir tehdit olabilirdi.
Peki hocam. Devam edelim. Ukrayna-Rusya savaşı üzerinden Vladimir Zelenski, Ukrayna Devlet Başkanı, Donbas'ın Rusya tarafından cehenneme çevrildiğini, yerle bir edildiğini ifade etti. Savaşın seyri noktasında neler söylersiniz? Şu anda geldiğimiz nokta nedir? Buradan devam edelim hocam.
Şimdi bu savaşın senaryosunu, bu benim kişisel kanaatim. Şunu söylüyorum. Bu Ukrayna'nın işgal edilmesinde bugünlerin yani aşama aşama gerçekleştirmesinde dünyadaki o küresel aklın, hani küresel sermaye diyoruz ya, bir işte devletçi, ulusalcı bir damar var, bir de küreselciler. Bu küreselci ekip önce medya manipülasyonlarıyla bu Zelenski'yi iktidara getirdiler. Evet. Zelenski iyi bir aparattı. Yani düşünebiliyor musunuz? Yani 43 milyonluk ülkede 48 bin Yahudi nüfus, binde birlik bir nüfusa sahip olan Yahudi kökenli bir kişinin devlet başkanı olması, arkasından da Rusya'ya meydan okuması adeta.
Evet.
Yani şimdi Rusya'nın buna böyle bir tepki vereceğini bile bile meydan okuyunca sırtını bir yerlere dayadı ve Rusya bekleneni yaptı. Peki yakılan, yıkılan, yok edilen bir ülke, altyapısı yok edilen bir ülke. Evet. Ukrayna eski Sovyetler Birliği'nin en güçlü sanayi bölgesiydi. Yani Slav nüfusun yoğunlukta olduğu bir bölge. Verimli tarım toprakları olarak biliniyor hep buğday, ayçiçeğinden dolayı. Ama bir Donets Havzası dünyanın en zengin kömür yataklarının, demir çelik yataklarının ve demir çelik sanayinin olduğu bir bölgedir. O Donbas bölgesi, aynı zamanda Donets Havzası. Buralar adeta harabeye döndü. Bizim işte Halep'te, Musul'da yaşadığımız o bombardıman sonrası hayalet şehirler bugün Ukrayna'da da oluyor. Peki içinde nesi var Zelenski'nin? Ceketini alıp gittiği zaman diyelim ki, yani Zelenski dediğiniz kim yani? Ve bilerek, isteyerek Ukrayna masada yem edildi. Ama bunun karşılığında işte Ukrayna diyor ki işte 7-8 milyar dolarlık buğdayım var ama dünya piyasasına limanlarım kapalığın için satamıyorum diyor. Bir bakıyorsunuz dünyada buğday fiyatları yılbaşından bu yana %60 dolar bazında %60 artmış. Mısır, pirinç, temel gıda maddeleri. Hı hı. Buna bakıyorsunuz bütün küresel emtia fiyatlarını tetikliyor ve dünyada artık bir gıda krizi, bir enerji krizi. Bu gıda ve enerji krizinin bir sonraki aşamasında bu gıda tedariğini sağlayamayan ülkelerde halkın sokağa dökülmesi ve mevcut yönetimlerin devrilmesi başlayacak. Yani bir zamanlar Soros'un çantayla para getirip işte Gürcistan'da, Kiev meydanında insanları toplayarak yönetimleri değiştiriyorlardı. İşte şimdi insanları açlıkla, kıtlıkla, mideleriyle kontrol ederek istedikleri siyasi rejimi ve dünya düzenini kurmak istiyorlar. Yani küresel emtia'nın bu kadar pahalanması, zincirin kopması tesadüfen olan şeyler değil. Bilerek, isteyerek birileri bu zinciri koparıp bir kaos ortamı oluşturmak istiyor. Çünkü biz dünya istatistiklerine baktığımızda, yani dünyada son 3-4 yıl içerisinde korona süreci de dahil olmak üzere, özellikle tarım sektöründen bahsedecek olursak, yani temel gıda maddelerinde, buğdayda, pirinçte, mısırda, diyelim ki pamukta, aklınıza gelebilecek her türlü üründe, dünyanın bir takım yerlerinde seller, afetler olmuştur ama bir başka yerlerde ürün artışı olmuştur. Yani küresel ölçekte üretimde bir düşüş söz konusu değil. Yani dünya nüfusunu besleyebilecek kadar üretim yapılıyor. Ama bir bakıyorsunuz Ukrayna'nın elinde 7-8 milyar dolarlık tahıl stoku var. Piyasaya çıkamıyor. Ayçiçeği stoku var. Dünya borsasına çıkamıyor. Ama dünyada da bunun eksikliğinden dolayı fiyatlar rekor kırıyor. Yani bu gizli bir elin bunun bu zinciri bilerek kırdığını ve böyle bir kaos ortamının oluşturulmaya, mesela Şangay Limanı'nın aylardır kapalı olması, işte sıfır vaka hadisesini gündeme getirmesi Çin'in. Çin de burada küresel ekibin adeta bir aparatlığını yapıyor ve bana ne kadar muhtaçsınız mesajını veriyor. Yani bir tek Şangay Limanı kapandığı zaman bak dünyada neler oluyor. Siz bana işte Rusya yaptığınız gibi ambargo uygulamaya kalkarsanız neler olabileceğini görünün provasını da Çin dünyaya gösteriyor. Yani Çin üzerinden aslında küresel sermaye dünyaya bu mesajı veriyor.
Peki hocam. Devam edelim yine Ukrayna-Rusya savaşı ile birlikte Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde de bir yumuşama oluşmuştu ama son olarak Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in ABD ziyaretiyle birlikte ipler biraz daha gerildi. Mitsotakis ABD Senatosu'na hitap etti. Orada iki devletli çözümden yana olmadıklarını söyledi ve bu sözlerin üzerine ABD Senatosu Mitsotakis'i ayakta alkışladı. Türkiye buna tepki gösterdi. Fuat Oktay'ın sert bir tepkisi var. ABD ne duyduğuna iyi bakmalı, ayakta alkışlama noktasında eleştirilerde bulundu. Yine Mustafi Tümamiral Cihat Yaycı'nın bir tepkisi var. Diyor ki Türkiye aynı şekilde karşılık vermeli ve Türkiye Kıbrıs müzakerelerinden çekilmeli diyor. Öncelikle Mitsotakis'in ABD Senatosu'na hitabı ve o ifadelerin neden alkışlandığını anlatabilir misiniz? İkincisi de Türkiye Kıbrıs müzakerelerinden çekilmeli midir?
Şimdi biz buna eskilerin deyimiyle malumun ilanı diyoruz. Evet. Yani Yunanistan en başından beri Kıbrıs'ta iki toplumlu, iki devletli bir yapıyı hiçbir zaman içine sindirememiştir. Yani Kıbrıs'ı bir Rum adası olarak görüyor. Zaten Enosis'in hedefi buydu. Ve Türkleri ya adadan deport edip göndermek, evet, veya azınlık statüsünü kabul ettirmek. Kıbrıs Barış Harekatı'yla bu sekteye uğramıştı. Şu anda mevcut Türkiye'deki hükümetten, yönetimden de haz etmeyen mevcut hazır Biden yönetimi de varken gittiler, evet, orada Amerikan senatosunda, kongresinde, meclisinde konuşurken zaten oradaki insanlar da yürekten bunu destekliyorlar. Yani evet, bunlar yaban atılır şeyler değil. Ancak bu görüntülerden sonra yarın bir gün işte Amerikan Dışişleri Bakanlığı gelecektir. İşte Türkiye ile bir işi düştüğünde, mesela diyelim ki bu İsveç-Finlandiya vetosunu kaldırması, evet, veyahut da diyelim ki dünyadaki herhangi bir bölgede Amerika'nın Türkiye'nin onayına ihtiyacı olduğu dönemde işte Türkiye'nin ne kadar önemli, değerli bir müttefik olduğuna dair
açıklamalar,
güzellemeler gelir, açıklamalar yapılıyor. Ama gerçek görüşlerinin bu olduğunu bilmekte fayda var. Yani Yunanistan'ın oradaki konuştuğu sözler Yunanistan'ın gerçek görüşleridir. Amerika'daki parlamenterler onları desteklemesi de öyle yapmacık falan değil. Gerçek, evet, niyetleri budur. Bunu bilerek hareket etmemiz ve ona göre politika belirlememiz gerekiyor. Yani karşımızda bir batı dünyası var. Bunlar da büyük ölçüde Yunanistan'ın yanında. Burada haklılıktan, haksızlıktan, evet, öte bir durum söz konusu. Türkiye dış politikasını belirlerken o 12 mil, 6 mil meselesi, Kıbrıs'taki mevcut Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının tanınması konusunda dünyada yapmış olduğu çalışmalara hız vermesi. Ya Kıbrıs müzakereleri de aslında havanda su dövme. 1974'ten evet. bu yana yani ben aşağı yukarı aklım erdiğinden bu yana 40 yıldır Kıbrıs müzakereleri olur. Dişe dokunur da pek bir sonuç çıktığını bilmiyorum. Her iki taraf da burada zamana oynuyor. Mesela Türkiye'nin zamanını oynamasının sebebi şu, mesela sevgili dinleyicilerin bilmesi açısından.
Buyur.
Kıbrıs 1571'de Osmanlı tarafından fethedildi. 1877 işte 93 harbinde İngilizlere üs olarak verildi. İngilizlerin çekilmesinden sonra orada bir federe devlet yapısı kuruldu 1960 yılında. Ama o süre içerisinde Kıbrıs Türklerinin önemli bir kısmı Türkiye'ye gönderildi. İsteyenlerin Avustralya ve İngiltere'ye gitmesinin önü açıldı. Mesela bugün İngiltere'de, Avustralya'daki Türklerin önemli bir kısmı Kıbrıs kökenlidir.
Evet.
Yani adanın Rumlaştırılmasının evet. önü açıldı. 1974'te Türkiye Kıbrıs'a barış harekatı yaptığında mevcut Türk sayısı çok azalmıştı. Ve Türkiye'den güvenilir ailelerden oraya iskan yapıldı. Ve mevcut şu andaki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki mevcut nüfusun yarısına yakını 74 sonrası Türkiye'den oraya gönderilip iskan edilen nüfustan oluşuyor. Onlar biraz daha Türkiye'ye karşı sempatiyle bakanlar. 74 öncesinlerin biraz daha böyle konjektüre göre hareket ettiklerini hı hı. düşünebiliriz. Şimdi Türkiye... Birleşmiş Milletler'de işte bu Kıbrıs görüşmelerinde şöyle bir şey var. Eğer Kıbrıs'ta bir barış harekatı olur, pardon, Kıbrıs'ta bir barış, kalıcı bir barış olursa 74 sonrası gelenlerin geri Türkiye'ye gitmesi de maddede evet. var. Ama Kıbrıs'ta doğanlar bunun istisnası. Zaten 74'ten bu yana 50 yıla yakın zaman geçiyor, 40-50 yıl.
Evet.
Bu nedenle oraya göçen insanların büyük bir kısmı artık yaşlandılar. Kimi vefat etti. Ama o göçenlerin orada doğan çocuklarını deport edemiyor.
Evet.
Anlaşma. Dolayısıyla diyor ki Türkiye bir 50 yıl bu şekilde müzakere süreciyle geçerse zaten
sıkıntı kalmayacak.
Gidenler de orada doğmuş evet. oluyor. Sıkıntı yani herkes tribünlere oynuyor. Rum kesimi de diyor ki zaten burasını ben resmi olarak Avrupa Birliği'ne dahil ettiler. Avrupa Birliği sadece Rum kesimini evet. muhatap alıyor. Birleşmiş Milletler de bunu meşrulaştırmaya çalıştırıyor. Amerikan Kongresi'ndeki konuşmanın hedefi de zaten Kıbrıs'ta muhatap alınması gereken tek bir toplum var. O da Rum kesimidir. Mesajını bütün dünyaya verip bunu pekiştirmek istiyorlar. Bunlar da zamana bu şekilde oynuyor.
Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Bir ara verelim. Değerli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programına devam edeceğiz. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Halil Kurt hocamla aranın ardından tekrar burada olacağız. Bizden ayrılmayın. Değerli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programında yeniden birlikteyiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz tekraren. Radyolarını yeni açanlara hayırlı akşamlar diyelim. Birliklerimize devam ediyoruz. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Ali Kurt hocamla birlikteyiz. Hocam devam edelim önemli maddelerle, başlıklarla. Önemli bir ziyaret gerçekleşti Cezayir'den Türkiye'ye. Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebun bir ziyaret kapsamında, resmi bir ziyaret kapsamında Türkiye'deydi, Ankara'daydı ve... Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi, anlaşmalara imza atıldı. Türkiye ile Cezayir arasında 15 anlaşma imzalanmış hocam. Ve diplomatik ilişkilerinde 60. yılında Türkiye-Cezayir ilişkileri de güçlenmeye devam ediyor. Öncelikle Cezayir'i biraz tanıyabilir miyiz? Cezayir'in Türkiye açısından önemi nedir? Ve geldiğimiz noktada Cezayir-Türkiye ilişkileri hem her iki ülkeye hem de bölgeye nasıl katkılar sağlar? Buradan devam edelim.
Şimdi Cezayir Kuzey Afrika'da önemli bir ülke. Önceden Sudan'dı Afrika'nın en geniş ülkesi. Güney Sudan'ın bağımsız olmasından evet. sonra şu an Afrika'da 2 milyon 350 bin kilometre kare yüz ölçümüyle Afrika kıtasının en geniş ülkesi. Mesela Nijerya en kalabalık ülkesi. Alan bakımından en geniş ülkesi Cezayir. Cezayir'in bir diğer özelliği doğalgaz üretimi, evet, ve ihracatında Afrika'da Nijerya ile birlikte en önde gelen ülke. Hı hı. Ve boru hattıyla Cezayir'den şu anda Fransa'ya, İtalya'ya, yani Avrupa ülkelerine bir doğalgaz, petrol de çıkarıyor ama mesela Cezayir'i doğalgaz yönü daha ön plana çıkarıyor. Yine Cezayir 45 milyon civarındaki nüfusu, evet, yeraltı yerüstü zenginlikleri yönüyle Afrika kıtası içerisinde ekonomik büyüklük ve potansiyelleri bakımından yıldızı parlayan bir ülke konumunda. Ve yani Afrika olarak düşünmememiz lazım Cezayir'i bir İran gibi, bir Suudi Arabistan gibi, bir Irak gibi. Hem enerji zengini hem de Afrika ile Avrupa arasında bir geçiş kuşağında olan bir ülke. Unutmayalım ki Endülüs Emevi Devleti'nden gönderilen o, ki o Endülüs medeniyetinin varisi insanların büyük bir kısmı Fas ve Cezayir'e gelip yerleşmişler. O kültürün bir devamını orada götürdü ki 300 yıla yakında Garp Ocakları dediğimiz işte Cezayir, Tunus ve Libya ile birlikte Osmanlı yönetimine, yani 1500'lü yılların başından 1800'lü yılların başına kadar 300 yıl kadar da Osmanlı idaresinde kalmış bir coğrafyadır Cezayir. Orayla köklü bağlarımız vardır. İşte bu Cumhurbaşkanı'nın Türkiye ziyaretiyle birlikte az önce siz de bahsettiğiniz 15 ayrı, evet, alanda anlaşma imzalanmış. Bunun başında da bir Türk okulunun açılmasına ilişkin anlaşma var. Çevre alanında, madencilik alanında, evet, sınır aşan organize suçlarla mücadele alanında, kültür merkezleri açılmasında vesaire. Ama hepsinden önemlisi Türkiye'nin Cezayir'le olan ticaret hacmini arttırması konusu önemli. Şöyle ki Cezayir'in dünyaya sattığı ürünler ile dünyadan aldığı ürünleri karşılaştırdığımızda, hani bir vida ile somunun birbirine, evet, uyduğu gibi, yani bizim ihtiyacımız olan doğalgaz, petrol gibi önemli ham maddeleri Cezayir dünyaya ihracatını yapıyor. Cezayir'in ihtiyaç duyduğu makina, ekipman evet, ve sanayi ürünlerini de Türkiye ihraç ediyor. Dolayısıyla Türkiye ile Cezayir arasında mevcut ticaret potansiyelinin iki katına, üç katına, beş katına çıkarılabilecek bir önü, evet, açık bir durum söz konusu. Bu tür ziyaretlerin iki ülkenin ekonomisine kazan kazan etkisi yapacağını söylemek mümkündür. Hı hı. Faydalı bir ziyarettir ve Türkiye ile Cezayir'in hem tarihi kültürel bir, evet, işbirliği vardır. Hem de Cezayir satın alma gücü bakımından, yani öyle yardıma muhtaç bir Afrika ülkesi değil, güçlü, elinde, evet, sermayesi, parası olan, yatırıma ihtiyacı olan ve mal satabileceğiniz, önemli mal satın alabileceğiniz bir potansiyel. Afrika'nın da ekonomik olarak da şey olarak da ilk beşe giren güçlü ülkelerinden biridir.
Evet.
Ve bunların arttırılması her zaman için faydalıdır.
17 yıl sonra ilk defa Cumhurbaşkanı düzeyinde bir ziyaret olmuş. Bu notu da ekleyelim hocam. Devam edelim. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Devlet Başkanı Halife El Nahyan vefat etti. Uzun süredir de hastaydı. Ülkeyi Velayet Prens Muhammed Bin Zayed yönetiyordu. Evet. Ve bu vefatın ardından da Velayet Prens Muhammed Bin Zayed devlet başkanı oldu yapılan seçimle, evet, birlikte. Cumhurbaşkanı Erdoğan'da ilişkilerin normalleşmesinin ardından yapılan bir ziyaret vardı. Onun akabinde de bu ikinci ziyareti bir taziye ziyareti olarak gerçekleştirdi Birleşik Arap Emirlikleri'ne. Şimdi Muhammed Bin Zayed'in resmen devlet başkanı oluşuyla neler değişir? Hem Türkiye Birleşik Arap Emirlikleri ilişkileri açısından hem bölge açısından nasıl bir değişim bekliyorsunuz ya da her şey zaten akışında seyredecek mi dersiniz?
Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri'nin dış politikasında Londra'nın ve New York borsasının, evet, yani etkin olduğunu bilmemiz lazım. Dolayısıyla Türkiye Bu finansal krizin olduğu, ekonomilerin türbülans yaşadığı bir dönemde başta Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere Körfez sermayesinin Türkiye'de yatırım yapması yönünde bir takım açılımlar yaptı.
Evet.
Bu çerçevede işte hem Suudi Arabistan'la hem Birleşik Arap Emirlikleri, ki bu Körfez bölgesinin en güçlü iki büyük ekonomisi bunlar. Türkiye'nin ekonomik büyüklüğüne yakın. Evet. Ekonomilerdir her ikisi de. Yani Katar'a göre, Kuveyt'e göre, Umman'a göre çok daha büyük bir ekonomiye sahip Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan. Bu açılımların hedefi ekonomik anlamda Türkiye'de cazip fırsatların olduğu. Çünkü Türkiye'deki mevcut Erdoğan yönetimini biraz da zor durumda bırakmak için şu anda Avrupa ve Amerika merkezli birçok fonların Türkiye'yi terk ettiği ve şu anda Türkiye'de bir yatırım ve döviz sıkıntısının olduğu bir dönemde işte bu Körfez sermayesinin Türkiye'ye gelmesi, onlara yatırım fırsatı, evet, sunulması bağlamında her iki tarafında kazanabileceği bir ortam. Ama önümüzdeki aylarda siyasi gelişmeler bu ekonomik yatırımların yönünü nasıl belirler, bunu bekleyip göreceğiz. Ancak bu taziye ziyareti işte ilişkilerin ısınmaya, pozitif yönde gelişmeye doğru olduğunun bir adımıdır. Ancak son 3-5 ay öncesine kadar Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye'nin her dış açılımında karşısında olan bir ülke olduğunu da unutmamakta fayda var.
Peki hocam, devam edelim. Mısır'la da ilişkiler normalleşme aşamasında. Daha önce Dışişleri Bakan Yardımcısı Mısır'ı ziyaret etmişti. Önümüzdeki günlerde de Haziran'ın ilk günlerinde tahminen Mısır'a 9 yıl sonra ilk bakan düzeyinde ziyaret gerçekleşecek. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, Mısır'da İslam Kalkınma Bankası Guvernörler Kurulu yıllık toplantılarına katılacak. Orada hem ikili görüşmeler yapacak hem de burada Türkiye'nin ekonomideki pozisyonunu anlatacak. Bu ziyaret ilişkilere nasıl yansır? Buradan devam edelim.
Şimdi Türkiye'nin işte Mursi'nin iktidardan devrilmesi ve yapılan darbeyle Mısır ilişkileri keskin bir bıçak gibi kesilmişti. Çünkü Türkiye seçimle iş başına gelen, tıpkı Tayyip Erdoğan gibi %52 oy alarak devlet başkanı seçilen Mursi'nin Sisi'nin darbesiyle iktidardan uzaklaştırılmasını kabul etmeyip çok sert tepki vermesiyle bir ilişkiler kesilmişti. Evet. Ancak Doğu Akdeniz'deki münhasır ekonomik bölge sınırlarının belirlenmesi, Türkiye-Libya mutabakatından sonra bu Amerika'nın İsmet projesinden çekilmesi, evet, İtalyan Eni şirketinin sondajından vazgeçmesi ve Kıbrıs Rum kesimi, Yunanistan, İsrail arasındaki o troikanın çökmesi ile birlikte Mısır'da politikasını tekrar gözden geçirdi ve Türkiye'nin Mavi Vatan tezindeki sınırların Mısır'ın da lehine, yani öncekine göre Mısır'a Akdeniz'de daha fazla bir pay verilmesi ortaya çıkınca her iki tarafında kazancı olan bir durum ilişkilerin bir miktar yumuşamasına sebep oldu. İşte bu görüşmelerde bu çerçevede değerlendirebiliriz. Ancak önümüzdeki aylarda Mısır'ı bekleyen şöyle bir sorun var. Ben hep şunu söylüyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nde işsizlik oranı, Türkiye'de dolar kuru, Mısır ve Kuzey Afrika ülkelerinde, evet, de ekmek fiyatları ekonominin göstergesidir ve Amerika'da işsizlik oranını durduramazsanız, Türkiye'de dövizin ateşini söndüremezseniz, bu Mısır ve Kuzey Afrika ülkelerinde ekmek fiyatlarını indiremezseniz, ülke yönetemezsiniz. Şu anda gıda fiyatlarındaki bu artış, hep biz kendimizi konuşuyoruz. Türkiye, burada bir parantez açıp şunu söyleyelim. Buğday üretiminde %90 ile %110 arasında üretim yapar. Yani Türkiye 20 milyon ton buğday üretir ve
kendi kendine yeter.
Dünyada 10. buğday üreticisidir. Bazı yıllar kuraklık olur, ihtiyacının %90'ını karşılar. Bazı yıllar, ki bu yıl yağışlıdır, muhtemelen ihtiyacımızın üzerinde inşallah buğday üreteceğiz. 23 milyon tonu bulur. Ama Mısır gibi, Cezayir gibi ülkeler ihtiyaçlarının kahir ekseriyetini yurt dışından ithalatla karşılıyorlar ve dediğim gibi yılbaşından bu yana dolar bazında %60 arttı ve ekmek fiyatlarının, temel gıda fiyatlarının artması 100 milyonu çoktan aşmış olan Mısır nüfusunda bir sosyal patlamaya yol açarsa buna şaşırmamak gerekir. Yani benim şu anda dünyadaki bu siyasi gelişmelerde mevcut yönetimle halk arasındaki böyle kaos ve bu gıda ve enerji krizinin ilk patlak vereceği yerlerden birinin de Mısır olacağı benim tahminim, bekleyip göreceğiz.
Peki hocam. Devam edelim Libya'yla. Libya'da iki başlı hükümet krizi sürüyor. Tobruk Meclisi tarafından başbakanlığa seçilen Fethi Başa Trablus'a gitmişti. Fakat Dibeybe taraftarlarıyla Başa taraftarları arasında çıkan çatışmalar sebebiyle Fethi Başa geri dönmek zorunda kaldı. Trablus'tan ayrılmak zorunda kaldı. Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halit El Misri'nin önemli açıklamaları var bu konuyla ilgili. Ülkenin doğusundaki temsilciler meclisinin başbakan seçtiği Fethi Başa'yı istifaya, ulusal birlik hükümeti başbakanı Abdülhamit Dibeybe'yi de değişimi kabul etmeye çağırdı El Misri. Ve her ikisi de diyor 5 yıl boyunca yönetimi ellerinde bulundursalar bile seçime gitmeyecekler diyor. Evet. Bizim önceliğimiz seçime gidecek bir hükümetin kurulması diyor. Bu uyarılarda bulunuyor Halit El Misri. Neler söylersiniz? Libya'da bir seçim mümkün olmayacak mı?
Şimdi Türkiye'den bir örnek verelim. Hani eskilerde böyle darbe mesele anlatırlarmış. Bizim bu Cumhurbaşkanlığı sistemine geçmeden önceki son seçimimizde bu PKK'nın bu hendek kazdığı terör eylemlerinin olduğu 2015 yılına kadar olan dönemde mesela bir seçim öncesinde Doğu Anadolu bölgesinin herhangi bir ilinin bir ilçesinde bir köyde diyelim ki yaşanmış bir hadise, 96 tane seçmen var köyde. PKK geliyor diyor ki 96 oy çıkmasa diyor, diyelim ki 92 oy çıktı, İlk rastladığımız 4 kişiyi infaz ederiz diyor. Evet. Sandıklar geliyor, işte göstermelik seçim oluyor filan. Herkes 51 partiye oy veriyor. Şimdi buradaki seçim ne kadar seçimdir? Yani devlet otoritesinin çok fazla olmadığı bir seçimlerdi. Şimdi bugün aynı şeyi söylemek pek mümkün değil. Yani Doğu Anadolu bölgesinde o bölgeler için. Şimdi Libya'ya gelelim. Şimdi ülkenin 3 başlı bir yönetimi var. Trablus merkezli, Türkiye'nin de desteklediği, işte uluslararası konjonktürde meşru bir hükümet diyoruz. Evet. Sirte Körfezi'nden Mısır sınırına kadar işte Bingazi, Tobruk merkezli, işte Hafter'in desteklediği ve petrol kaynaklarının üzerinde oturan bir yönetim var ve güneyde
aşiretlerin,
konar göçer göçebelerin, işte zaten onlar başı bozuk çoğu zaman öyle yaşıyorlardı. Çok da fazla merkezi otoriteye bağlı olmayan bir yönetim var. Şimdi siz burada seçim yaptığınızı düşünelim. Yani Bingazi'de kurulan bir sandıkta Trablus yönetimini temsil eden bir adayın ne kadar oy alabilme şansı var? Veyahut da Trablus'taki bir sandıkta öbür tarafın. Evet. Dolayısıyla burada bir seçim güvenliğinin, seçim atmosferinin olması mümkün değildir. Öncelikle tarafların belli bir mutabakatla bu de facto olarak sınırlar oluşmuş ülke içerisinde. Evet. Yani şöyle söyleyelim, Suriye'de şu anda bir sandık koysak, seçim yapsak, Türkiye'nin kontrol ettiği bölgeler var. YPG'nin kontrol ettiği bölgeler var. Rejimin kontrol ettiği bölgeler var. Şimdi rejim adına ne kadar oy çıkar Türkiye'nin kontrol ettiği bölgelerde veya YPG'nin aynı şekilde. Dolayısıyla olayı bu şekilde düşündüğümüzde Libya'da serbest, sağlıklı bir seçimin olması için öncelikle bu Trablus hükümetiyle Tobruk hükümetinin belli bir alanda mutabakat yapıp bu Hafter gibi paramiliter güçlerin ortadan kaldırılıp merkezi bir ordunun, merkezi bir polis teşkilatının tek bir yönetim altında toplanması ve belli bir mutabakat sağlanmasından sonra ancak bir seçim yapılabilir. Yoksa bu şöyle bir noktada yapılan seçimin de çok fazla sağlıklı olduğunu söylemek pek mümkün değil.
Peki hocam. Somali'de bir seçim vardı. Cumhurbaşkanlığı seçimi yapıldı ki uzun süredir bu seçimler erteleniyordu. Sonunda yapıldı ve Somali'de yapılan seçimleri kazanan Hasan Şeyh Mahmut ülkede Cumhurbaşkanlığına ikinci kez seçilen ilk isim oldu. Hasan Şeyh Mahmut da Türkiye ile yakınlığıyla, yakın ilişkileriyle tanınan biri ve Türkiye'ye yaptıklarından dolayı her şartta müteşekkir olan bir isim. Somali'de yaşanan bu değişimi nasıl değerlendirirsiniz? Bu arada ABD Başkanı Joe Biden'ın aldığı bir kararı da ekleyelim bu sorumuza. Eski Başkan Donald Trump'ın askerleri büyük oranda çektiği Somali'ye yeniden yüzlerce asker konuşlandırılması için kararı imzalamış Biden. Bu gelişmeyi de nasıl değerlendirirsiniz Somali'deki değişimle birlikte?
Şimdi Somali'de 1990'lı yıllarda yaşanan İç savaş, açlık, kıtlık neticesinde Birleşmiş Milletler'de, Amerika'da zaten burada bir petrol vesaire yani sömürecek bir kaynak da olmayınca ülkeyi kaderine terk edip gittiler.
Evet.
Ve Somali'de hakikaten o Şebap terör örgütü bir tarafta halkın fakirliği, açlığı, bir taraftan da kuraklık, kıtlık dramatik dünyanın en insani dramların yaşadığı yerlerden biriydi Somali. İşte Sayın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde oraya ilk temaslar kuruldu. Arkasından başbakanlığı zamanında ilk uçak Türkiye'den indi. Şu anda Somali'nin limanlarını Türkiye şirketleri işletiyor. Askerini ve polisini Türkiye eğitiyor. Oradaki yönetimi, denetimi yani Türkiye'ye rağmen Somali'de şu anda bir şey olması mümkün değil. İşte bunun hazmedemeyen İngiltere ve Amerika Şebab'a el altından silah ve lojistik destek vererek hep bakıyorsunuz inşaat firmalarımıza, Türkiye'nin yetiştirmiş olduğu askerlerin, polislerin olduğu yerlere suikastler, saldırılar oluyor. Bu arada Somali'nin %99'unu Müslüman olduğunu ve insanların ibadetler, yani Somali'de insanlar Türkiye'dekinden çok daha fazla orucuna, namazına, ibadetine hassas olan bir ülkedir. Şebap ise İslami devlet kurmaya çalışıyor. Yani ilacın olmadığı, gıdanın ulaşımın zor olduğu, insanların aç bir haç olduğu bir bölgede bir silahlı terör örgütünün işte Türkiye'nin açmış olduğu hastaneleri, okulları filan bunların işte la dini olduğunu, yani Türkiye'nin sanki oraya bir dinsizlik götürüyormuş gibi bir propagandayla halk tabanında da zemin bulmaya çalışan bir örgüt bu Şebap. Arkasında da kimlerin olduğunu.
Şimdi
Türkiye orada bir maya koydu. Çünkü Afrika boynuzudur. Babülmendeb Boğazı, Kızıldeniz, Süveyş Kanalı hattı üzerinde mesela Fransa, Çin, birçok ülke Cibuti'de üs kurdu. Türkiye'de, Somali'de şu anda Afrika'daki en büyük üssümüz var. Tekrar ediyorum. Türkiye'nin Afrika'daki en büyük askeri üssü şu an Somali'dedir. Somali'de hangi parti seçimi kazanırsa kazansın Türkiye yanlısı bir politika izlemek zorundadır. Bunu şuna benzetir. 1950'den sonra çok partili hayata geçtikten sonra bütün hükümetler NATO'dan yana, Amerika'dan yana politikalar izlemeye mecbur edilmişlerdir. Çünkü mesela Menderes'in Moskova ziyaretinden hemen sonra darbenin olduğunu ve idama gittiğini düşünecek olursanız, yani şu anda Türkiye'nin Somali'deki ağırlığını hazmedemeyen Amerika yavaş yavaş oraya işte bir takım askeri birlikler göndereceğini vesaire söylemeye başladı. Çünkü ülke kendi ayakları üzerinde yavaş yavaş kalkma emareleri gösterdi Türkiye'nin yardımıyla. İşte bunun kaymağını Amerika'da Türkiye ile birlikte yemek istiyor. Bunun mücadelesinin olduğunu görüyoruz. Somali'de şu an için şunu söyleyelim. Seçilen başkan Türkiye taraftarıdır. Çok sayıda öğrenci Türkiye'de üniversite eğitimi görmektedir. Somali'deki Türkiye'nin yatırımları bizim tahmin ettiklerimizden çok daha fazladır ve Türkiye'nin Somali'deki etkisi, yani şu anda birinci başat gücün Türkiye olduğunu bilmemize fayda var Somali'de.
Peki hocam. Son olarak Kırım Tatar Türklerin sürgününün 78. yıl dönümüydü. Önümüzdeki günlerde de Çerkez sürgününün 158. yıl dönümü gerçekleşecek ve bu sürgünde hayatını kaybedenler anılacak ve bu sürgünün ortaya çıkardığı zararlar konuşulacak, tartışılacak. Bu iki sürgüne dair neler söylersiniz hocam? Bununla noktalayalım programımızı.
Şimdi Rusya için stratejik öneme sahip iki bölgedir. Kuzey Kafkasya'da bugün işte bazı toplantıların olduğu Karadeniz sahillerinde Soçi diyoruz. Soçi'nin olduğu yer tarihi bir Çerkez şehridir. Krasnodar, Staropol krayların olduğu yerler. Evet. Yine Kırım Karadeniz'e açılan bir kapı olması sebebiyle 1770'li yıllarda ilk defa Osmanlı'nın elinden çıkıyor ve bağımsız oluyor. Arkasından Rusya hakimiyetine giriyor. Fakat oradaki nüfusun kahir ekseriyeti, mesela şöyle bir örnek vereyim. 1699 Karlofça Anlaşması ile birlikte Osmanlı Devleti duraklama devrine girmiştir diyoruz. Birçok toprak kaybetmişizdir Avrupa'da ama o toprak kaybettiğimiz bölgelerde nüfusun büyük bir kısmı işte Macaristan'da, bugünkü Ukrayna'da, Hırvatistan'da gayrimüslim ve evet. Osmanlı'ya tabi bölgelerde. Osmanlı ilk defa Kırım'da Türk ve Müslüman bir coğrafyayı kaybetti. İşte oradan nüfusun önemli bir kısmı Türkiye'ye gönderildi. Bugün Eskişehir'de ve şerefli Koçhisar'da iskan edilmişlerdir onların önemli bir kısmı. Fakat İkinci Dünya Savaşı'na gelindiğinde hala Kırım'da önemli bir Türk ve Müslüman nüfusu vardı. Stalin 14 Mayıs'da bunları trenlere, hayvan vagonlarına doldurarak diyor ki mesela yarına kadar herkes trenlere biniyor. Binmeyenleri de kurşuna dizmişlerdir. Yani evet. O trene binemeyip köylerinde kalanları da kurşuna dizerek yok etmişlerdir. Ve kendi coğrafyalarından Kazakistan'a, Sibirya'ya sürülen bu Kırım Tatarlarının önemli bir kısmı yollarda
evet.
hayatlarını kaybedeni vagondan atmışlardır zaten. Ve yurtlarına dönme hayaliyle yaşamışlardı. 1953'te Stalin ölümünden sonra bütün sürgüne gönderilen halklar yurtlarına dönme hakkını kazanmışlardı 1953'te Kruçev döneminde. Ancak iki halk bunda istisna edilmişti. Biri Kırım Tatarları, bir de Ahıska Türkleri. Ahıskalılar da bu şey yaşadılar. Evet. Çerkezlerin tekrar ana vatanına dönme hakkı sağlanmıştır ama şimdi Türkiye'ye, Ürdün'e, dünya coğrafyasına yayılan bu insanların tekrar oraya gitmesi mümkün değildir. Bir de göçün şöyle bir sosyolojisi var son olarak. Şunu söyleyelim. Geçen hafta da ifade ettim. Mesela 1992-93'li yıllarda Hocalı katliamını, Karabağ'ın evet. işgal edildiğini düşünelim. 30 yıldan sonra işgalden kurtarılan 7 rayon var. Azerbaycan mayınları temizledi. Oraları restore etti. Güvenli bir bölge oluşturdu. Ve oradaki insanlara dedi ki Bakü'de yaşayan o kaçkınlara, göçkünlere hadi buyurun gelin
evlerinize, evlerinize. Dönün.
Önemli bir kısmı gelmek istemiyor şimdi. Artık biz Bakü'de yeni bir düzen kurduk. Yani insanlar yurtlarından, ocaklarından 20-30 yıl ayrıldıktan sonra onu tekrar eski yerine getirip eski düzeni kurmanın o kadar kolay olmadığını işte Suriyeliler için de evet. bunu söyleyebiliriz. Kırım Tatarları için de, Ahıskalılar için de ve göçün böyle bir yani sizin için o doğduğunuz, büyüdüğünüz mesela ben kendi hayatımdan örnek vereyim. İstanbul'da benim gibi çok insan vardır. Köyünü özler. O doğduğu, ayak bastığı topraklara gidip oradaki toprağın, bitkinin kokusunu her şeyin bir hatırası vardır. Ama diyelim ki oradan gelmiş 30 yıl önce 20 yaşındaki çocuğuyla gittiği zaman o çocuğun o köy için o
köy, anlam ifade
bir,
etmez.
Bir anlamı olmuyor. İşte dolayısıyla göçen insanların çocuklarının torunlarının öyle bir anlamı yok. İşte bu ruhu da vermek göçün şeyini anlamak açısından önemlidir. Bugün Kırım Tatarlarla ilgili son bir cümle söyleyelim. Hı. Göçmüşlerdir. Kırım'ın %15'ini oluşturuyorlar. Ancak Rusya'da bu defa onları diyelim ki değişik yollarla eğitim olarak, maneviyat olarak köklerinden uzaklaştırmanın birçok yöntemini uygulamaktadır. Onu da ileriki programlarda konuşuruz inşallah.
Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Bu haftalıkta programımızı bu şekilde tamamlamış olduk. Haftaya bir başka medeniyet coğrafyamız programında birlikte olabilmek ümidiyle. Hayırlı akşamlar, hoşça kalın.